Bu kısım, Ruh padişahının huzurunda nefis cariyesini iyi etmek için hekimler acze düşünce padişahın en büyük hakim olan Allah'ın dergahına koşması, alnını secdeye koyması, orada niyaz ederken uykuya dalıp bir rüya görmesini hikaye eder. Padişahın rüyada gördüğü bir pir ona Allah tarafından bir hazık tabip gönderileceğini müjdeler. 55. Padişah hekimlerin aczini görünce yalın ayak mescide koştu. Mescide gitti, mihraba varıp yüzünü yerlere sürdü. Gözyaşlarından secdegah sırsıklam oldu. Padişah dalmış bulunduğu fena denizinden kendine gelince dili Hakk'ın methü senasıyla çözüldü. Ey en küçük bahşişi cihan mülkü olan, ben ne söyleyeyim? Sen ki bütün sırları biliyorsun. Ey her zaman dileklerimizin sığınağı olan, biz yine yolumuzu şaşırdık. 60. Lakin sen, gerçi ben esrarını bilirim, fakat yine de sen bu sırrı benden gizleme, meydana koy buyurdun. Padişah böyle yürekten coşup taşınca, Allah'ın ihsan deryası da coşup taşmaya başladı. Padişahı ağlarken uyku bastırdı. Rüyasında ona bir pir göründü. Padişah dedi ki, sana müjdeler olsun ey şah. Dileğin kabul edildi. Eğer yarın sana bir garip gelirse bil ki o bizdendir. Bunu böyle bil ki yarın sana gelecek olan hazık bir hekimdir. Ona inan çünkü o emin ve doğrudur. 65. Onun ilacında mutlak sihri ve onun mizacında Hakk'ın kudretini gör. Vade erişip gündüz olunca ve güneş doğup yıldızlar kaybolunca, şah kendisine rüyada gösterileni uyanıkken de görmek için pencerede beklemeye başladı. Cevher dolu, fazıl bir şahıs gördü. Gölgeler arasında ışıldayan bir güneş gibiydi. Hilal gibi uzaktan belirince yok olduğu halde hayal gibi var göründü. 70. Gerçi ruhun kendi aleminde ne hayal vardır ne tahayyül. Ama yine de cihan halkını bir hayale doğru yürür, gör. Onların savaşları da başarıları da bir hayale dayanır. Övünmeleri de utanmaları da hayalidir. Evliyanın tuzağı olan hayaller ise hüda bahçelerindeki ay yüzlülerin akisleridir. Padişahın rüyasında gördüğü o hayal, misafirinin yüzünde de aynen göründü. Padişah, perdedarlarının yerine kendisi giderek gaybden gelen o misafiri karşıladı. 75. Her ikisi de aşinalığı öğrenmiş birer denizdi. Her iki can daha birbirine iliştirilmedikleri halde bağlanmış, dost olmuş durumdaydılar. Padişah, benim sevgilim sensin, o değil. Lakin bu cihanda her iş bir başka işten doğar. Sen ki benim için Mustafa gibisin ve ben de senin Ömer'inim. Ben belime sana hizmet kemerini bağladım, dedi. Başvurduğu hekimlerin aciz kaldığını gören ruh padişahı mescide doğru yalın ayak koşmuş, yani ayaklarını nalınlarından kurtarmıştır. Eskilerin hal-in nalleyn dedikleri bu hareket, ruhun dünya ve ahiret bağlarından yahut cismaniyet ve ruhaniyet kayıtlarından fani olarak kendisini bir nevi vücut kafesinden kurtulma derecesine ulaştırmasıdır. Padişah böyle bir ruh hali içinde başını secdeye koyar. Orada ağlamaya başlar. Allah'ın büyüklüğüne sığınır. Önce diliyle, sonra içinin yakarışlarına kelime bulamayınca gönlüyle konuşur. Allah'a münacatını söyler. Der ki, Allah'ım, ben kendim gibi acizlerden derman dilemekle hata ettim. Allah'ım, sen ki bizim ruhumuzu kendi aleminden yolcu ettikten sonra türlü imtihanlardan geçirerek nihayet insan olma derecesine ulaştırdın. Bize seni duyma, seni isteme, sana iman etme faziletlerini verdin. Bizi ilk hatamızdan ve ilk yol şaşırmamızdan böylece kurtardın. Şimdi de bir hata içindeyiz. Nasıl kurtulacağımızı yine sen bilirsin. Gerçi sen bizim sırlarımızı bilirsin. Bildiğini de Kur'an'ında söylemiş bulunuyorsun. Dipnot Taha 7. Ancak bizim yine onları sana aşikar söyleyerek dualarımız vasıtasıyla sana bildirmemizi de isteyen sensin der. Dipnot Mü'min 60. Böylelikle denizlerin dalgalanması için nasıl rüzgar lazım gelirse Allah'ın rahmet denizini coşturmak için de bu candan dua kafi gelir. Allah insanlarla ya vahiy yoluyla ya bir perde arkasından ses vererek ya hadiselerde kendisini göstererek konuşur. Yahut da o kuluna bir elçi göndermek lütfunda bulunur. Nitekim ruh padişahının daldığı uyku ve gördüğü rüya içinde karşısına böyle bir pir çıkarılır. Pir padişaha yarın sana bir gurbet insanı gelecektir. Bil ki o bizdendir der ve bu gelecek olan her türlü yalancı değerlerden uzak, temiz ve mukaddestir. Eğer ebedi hayat dilersen o Allah nurunun eteğine sımsıkı sarıl diye konuşur. Ve devam eder. Allah nasıl iyi eder? Onu gör. Çünkü o Allah'la gören, Allah'la duyan, Allah'la kuvvetli ve onunla kudretlidir. Sen onun varlığında ve onun yardımında hakkın bu faziletlerini göreceksin. Nihayet tan ağarır. Güneşin aydınlığı gökleri doldurunca yıldızlar görünmez olur. Ruh padişahı kendisine rüyada vaat edilen piri beklemeye koyulur. Beklediği mürşit karşısında nurdan bir vücut gibi belirir. Şekli insan şekli, bedeni ışıktan gibidir. Bunun böyle olması da tabidir. Çünkü bu zat kendi vücudunu Allah varlığında yok etme, yani Allah'ta fani olma derecesine ulaşmıştır. Tasavvufta bu dereceye varmaya fena fillah denilir. Bu derece beşerin aslında geçici olan, hatta bir vehim olan vücudunu, yani nefsini yok etme, nefsin bütün ihtiraslarının üstüne yükselme derecesidir. Kişi bu dereceye ulaştıktan sonradır ki bekabillah denilen daha üstün bir rütbeye erişir. Bu rütbede artık Allah'ın kendi içinde tecelli ettiğini hisseder. Bakışlarının önünde Allah'ın nuru yanar. Bu gelen mürşit de böyledir. Vardığı dereceye ulaşmak için geçtiği yolların türlü zorlukları onun vücudunu hilal gibi inceltmiş, fakat vardığı derecenin nuru da bu vücudu yine hilal gibi apaydın bir hale koymuştur. Burada varla yok arası görünüşüyle ve bir hilal inceliğiyle ışıldayan hayal, bir bakıma Şems-i Tebrizi'nin hayalidir. Işığını güneşten alan hilal gibi, ışığını Allah'tan alan Şems-i Tebrizi de Allah varlığı ile Hazreti Mevlana arasında bir mutavassıt vazifesi görmüştü. Ayrıca Mevlana'nın Şems-i Tebrizi'yi görmeden önce rüyasında onunla karşılaşacağına dair bir işaret aldığını bizzat Molla Hüdavendigar'dan dinleyenler vardı. İlahi varlıkta fani olan ruh için ne hayal ne de tahayyül vardır. Çünkü ruh orada hakikatle karşılaşacaktır. Hayal alemi ancak bizim bulunduğumuz alemdir. O kadar ki bu alem olduğu gibi Allah varlığının yokluktaki tecellisidir. Boydan boya ilahi alemin hayalidir. Bu iki alem arasında da alemi misal denilen bir üçüncü alem vardır. Misal alemi, ruhlar alemi ile cisimler alemi arasında cisimlerin şekil güzellikleriyle ruhların şeffaf güzelliklerini kendinde toplamış bir özge alemdir. Ruhlar bizim fani alemimize bu misal aleminden geçerek gelirler. misal alemi, rüyada görülen alem gibi varlıkların en güzel hayalleriyle doludur. Bu alemde eşyanın hayalleri var fakat cisimleri yoktur. Netice itibariyle misal alemi de, bizim fani hayal alemimiz de, ister şeffaf bir güzelliği olsun, ister gözlerimize kesafeti olan cisimler halinde görünsün, yine gerçek alemin hayallerinden başka bir şey değildir. Sen, Allah'ta mevcut alemlerden gayrı her alemi bir hayalin akışı gibi görmeye bak. Hakikat bu akışın sonundadır. İnsan ilahi alemde fani olmayı idrak ettiği ve onda fani olmaya yöneldiği nispette hakikati görecektir. Ancak dünya endişeleri içinde büyük düşünceye varanlar gerçeği bulanlardır. Ruhlar alemi ile cisimler alemi arasında uzayan bir mana ve misal alemi vardır demiştik. Bu alem bir bakıma Tanrı'nın bahçeleridir ve o bahçelerde ay yüzlü güzeller dolaşır. Bu ay yüzlüler Allah'ın nuruyla aydınlanmış nebilerdir ki bize gerçek ilmi, bize hakikatleri aksettirirler. Misal ve cisimler aleminin bütün bu hayalleri bir bakıma Hakk'ın isimleri ve sıfatlarıdır ve sonunda bizzat Hakk'ın kendisidir. Böyle oldukları için bu hayaller erenleri kendilerine çeker. Kendi güzellik ve yüceliklerine kul köle ederler. Erenler böyle bir güzele kul köle olmanın hazzı ve saadeti içinde Tanrı'ya yani hakikate yürürler. Kısaca halkın gördüğü hayal, yeryüzü güzelleri ve güzellikleridir. Evliyanın gördüğü hayal ise bizzat O'dur. Güzelliğin kendisidir. İşte ruh padişahı da bir misafir gibi kendisini ziyarete gelen ihtiyarın yüzünde rüyasında gördüğü ve kendisine geleceği müjdelenen o hayalin bütün ışıklarını ve akislerini görür. Padişah misafirini sonsuz bir sevinçle karşılar ve bir anda birbirleriyle iki vücut gibi değil, iki ruh gibi anlaşırlar. Sanki tek bir ruh olurlar. Bu telaki öyle anlaşılıyor ki, bizzat Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebrizi arasındaki derin ruh birliğini ifade eder. Böylelikle Rum'da yani Anadolu'da bulunan bir maneviyat deryası ile Anadolu'ya Fars'tan gelen ikinci bir derya birbirleriyle karışıp tek bir engin haline girerler. Birbirlerinin nuru, aydınlığı olurlar. Burada ruh padişahı ile temsil edilen Mevlana da ilahi nura doğru sonsuz bir çekiliş kabiliyeti. Şems-i Tebrizi'de ise bizzat o nurun parıldayışı vardır. Bu parıldayış ışıktan bir köprü vazifesi görecek ve Mevlana'yı Mevlasına götürecektir. Büyük hakikat bu köprünün ötesindedir. Ancak İslam imanı Ömer'in bu dini kabulüyle kuvvet hatta şeref bulduğu gibi Şems-i Tebrizi'nin de ermişlik güneşi Mevlana Celaleddin ile kuvvet bulmuştu. Cihan halkı Şems-i Tebrizi'nin zamanın büyük mürşidi olduğunu bilemiyordu. Şems ancak veya en çok Mevlana'nın muhabbet ışığıyla aydınlandı. Onun terennüm ettiği aşk şiirleriyle dillere destan oldu. O kadar ki Mevlana Divan-ı Kebir'deki birçok gazellerini ve rubayilerini büyük mürşidin aşkıyla söyledi. Bu hareket onun mürit ile mürşit arasındaki sevgi ve ihtiram hallerini en derin şekilde idrak etmesinden, en kısa bir söyleyişle edebe riayetinden ileri geliyordu. Bu bahis, kullarına muvaffakiyetler verici ulu Allah'tan her zaman ve her halde edep ve başarı istemeyi ve edepten mahrum oluştaki hüsranı beyan eder. Edebe ulaşmak için Hak'tan tevfik talep edelim. Çünkü bir edep, edebi olmayan Allah'ın lütfundan mahrum kalmıştır. Bir edep yalnız kendine kötülük etmekle kalmaz. Belki bütün cihanı ateşe verir. 80. Musa'nın kavmine Maide semadan iner. Zahmetsiz ve hiçbir alım satımı olmadan erişirdi. Dipnot: Bakara 57, Araf 160. Fakat Musa'nın kavminden birkaç edep yoksulu, zahmetsiz nimete ve tek türlü yemeğe kanaat etmeyip çeşitli yemekler istediler ve hani ya sarımsak ve mercimek dediler. Dipnot: Bakara 61. Bunun üzerine gökten inen sofranın ve ekmeğin arkası kesildi ve yerine bel bellemek, ekip biçmek, orak sallamak zahmeti kaim oldu. Nice sonra Hazreti İsa şefaat edince yine Hak duasını kabul edip Maide indirdi ve sinisini nimet ve ganimet gönderdi. Dipnot: Maide 112-114. Fakat küstahlar yine edebi terk ettiler. Dilenciler gibi sofradan artıkları toplayıp sakladılar. 85. Hazreti İsa onlara, "Bu nimet daimidir ve yeryüzüne inmekten kesilmeyecektir," diye yalvardı. Bir ulunun sofrasında şüpheye düşmek, açgözlülük etmek, nimete karşı küfür olur, dedi. İşte o, görmemiş dilenci suratlıların hırs ve tamahlarından dolayı o nimet görünmez oldu. Rahmet kapıları onların üzerine kapandı. Zekat verilmeyince semamıza yağmur bulutu gelmez. Zinanın çoğalmasından da etrafa veba yayılır. Zulmet ve gamdan gönlüne her ne düşerse o senin pervasızlığından ve küstahlığındandır. 90. Kim ki dostun yolunda pervasızlık ve edepsizlik ederse, o kimse nice insanların yolunu kesmiş olur ve namert odur. Bu 9 felek edep yüzünden nurla doldu ve melekler edeple masum, onunla pak oldular. Güneşin tutulması küstahlık yüzündendir. Azazil, dipnot, şeytan de cüretinden dolayı kapıdan kovuldu. İsmail Ankaravi bu edep ve edebe riayet mevzunu şöyle izah eder. Edep, bütün güzel ahlakın vücuda gelmesi, meydana çıkması demektir. Şeriatı öğrenmek, tahsili ve tarikatı bütünlemek yine edeple mümkündür. Dipnot: Mesnevi Şerif Şerhi, Cilt 1, sayfa 64. Bu mevzuda Hazreti Muhammed de "Rabbim beni terbiye etti ve edebimi güzel eyledi," buyurmuştur. Aynı mevzuda Ebu Hafs da şöyle söylemiştir: "Tasavvuf baştan başa edeptir. Her vakitte, her halde, her yerde edep." Burada Kur'an-ı Kerim'deki "Vettekû fitneten" ayet-i kerimesi hatırlanır. Ey inanmışlar! O fitneden sakınınız ki o yalnız zalimlere isabet etmeyebilir. Ondan mazlumlar da fenalık görebilirler. Dipnot: Enfal 25. Şu demek ki edep, terbiye ve insaftan uzak kimseler, hatta zalimleri cezalandırmak amacıyla da harekete geçseler, bu hareket yalnız zalimleri hırpalamakla kalmaz. Onların yersiz, bilgisiz ve usulsüz davranışlarından mazlumlar da zulüm görürler. Hikayeyi bilirsiniz. Gökten Maide inerdi. Maide aslında yemek sofrası ve yemek demektir. Hazreti Musa'nın kavmine onun bir mucizesi olarak bu sofralar dolusu yemek zahmetsizce gökten inerdi. Ancak bu bir türlü yemekti. Kavmi Musa'ya bu yüzden sitem etmiş, çeşitli yemekler istemişlerdi. İçlerinde "Hani ya sarımsak ve mercimek?" diyenler olmuştu. O zaman gökten gelen yemek kesildi. Aç kalmamak için insanların çalışmaları, terleyip yorulmaları lazım geldi. Nice zaman sonra aynı kavme bu sefer Hazreti İsa'nın şefaatiyle yine Maide indi. Fakat edep ve terbiye yoksulları bu sefer de sofralarından artıkları toplayıp saklamaya kalktılar. Hazreti İsa onlara, bu nimet daimidir. Allah'ın nimetinden ve nimet göndericiliğinden şüpheye düşmeyiniz, dediyse de aç gözlülere söz dinletemedi. Ve tabii gökler Maide'yi tekrar kestiler. Hadise şöyle olmuştu. İsa'nın Havariyun denilen 12 sahabesi ki onun sohbetine nail olmuş, dini ondan öğrenmiş, onun talebesi olmak saadetine ermişlerdi. Bunlar İsa'ya, Rabbin bize maide indirmeye kadir midir? Dediler. İsa bu suali edebe aykırı buldu. Ne Rabbin ne kendi peygamberliğinin tecrübe edilmesini güzel bulmuyordu. Allah'a ve bana inanıyorsanız haktan böyle şeyler istemeyiniz, dedi. Fakat havariyun ilahi kudreti müşahedede ısrar ettiler. Çünkü henüz gözleriyle görmeden inanabilmek seviyesinde bulunmuyorlardı. Çaresiz kalan İsa Hakk'a yalvardı ve bir pazar günü gökten Maide indi. Hristiyanlar ilahi kudretin tecelli ettiği bu pazar gününü dinlerinin bayram günü bildiler. Ancak kısa bir zaman sonra Allah'ın bu nimeti bir gün esirgeyeceğinden korkan İsa ümmeti gökten gelen nimeti biriktirip saklamaya kalktılar. Allah'tan şüphe etmiş olmaları büyük kusurlarıydı ve edepten mahrum olmalarından ileri geliyordu. Nitekim İsa kavminden şüphe edenler ve bu harekete sapanlar derhal cezalandırıldılar. Maymun ve domuz kılığına sokuldular ve 3 gün bu kılıkta yaşadıktan sonra ölüp gittiler. Kısaca gökten gelsin, yerden yükselsin, insanların başına her ne bela gelirse bu haddini bilmemekten. Allah'ın hududunu tecavüze kalkacak kadar beşeri tevazudan uzak olmaktandır. Bir toplulukta iman azalmış, maneviyat tükenmiş, insanlar birbirlerini sevmez ve birbirlerine yardım etmez olmuşlarsa, orada bir takım felaketler olması tabiidir. Çünkü bize madde şeklinde görünen bu cisimler alemi ile maneviyat alemleri arasında derin bağlılık vardır. O kadar ki madde alemi ile maneviyat alemleri arasına bir takım perdeler girmesi, güneş ışığının kesilmesi gibi dünyamızı karanlıkta bırakır. Semanın rahmeti görünmez olur. Yerde hırs, menfaat, şehvet ve zina çoğalır. Dünyaya bir takım haset, şehvet ve felaket piçleri yayılır. Taun bir şehirde ne kadar insan öldürürse, bu azgınlıklar da gönül mamurelerindeki Allah sevgisini, şükür, kanaat duygusunu, hulasa insanı insan eden bütün faziletleri tahrip ederler. İnsanların neşeli iken ızdıraba düşmesi, nimette iken yoksul kalması, sıhhatte iken hastalanması hep kendi günah ve kabahatlerinin cezasıdır. Sana isabet eden fenalık kendi nefsindendir diyen Allah kelamının manası budur. Dipnot Nisa 79. Dalalete düşen kişi başkalarını da edepten uzaklaştırır. Halbuki şu 9 kat gökler yaratılıştan beri mihverinden bir zerre bile şaşmadan yaratılışın kendilerine emrettiği usul ve yol üzerinde devirdedirler. Bunun içindir ki Tanrı gökleri aylarla, yıldızlarla süslemiş, güneşle aydınlatmıştır. Bunun gibi ruhunun seması edep yolunda olan yani Allah aşkı ile dolan kimsenin de gönlüne irfan yıldızları dolar. Kişi gönül semalarında Tanrı nurunu görücü olur. Rüyasında kendisine geleceği müjdelenen ilahi tabiple padişahın mülakatını beyan eder. Padişah kollarını açarak onu kucakladı. Aşk nasıl gönülde yer ederse ona öyle canının içinde yer verdi. Sonra ilahi tabibin elini öptü. Ona geldiği yolu, bulunduğu makamı sormaya başladı. 95. Böylece padişah türlü sualler sorarak onu göğsüne çekti. Baş köşeye oturttu ve nihayet sabır sayesinde bir hazine buldum dedi. Ey hakkın nuru, ey her zorluğu gideren, ey sabır güçlüklerin anahtarıdır kelamının manası. Ey güzel yüzü, her sualin cevabı olan, her müşkül seninle kivlukalsiz hallolur. Gönlümüzde ne varsa sen onun tercümanısın. Kimin ayağı balçıktaysa onun elini tutan ve yardım edensin. Merhaba ey seçilmiş ruh, ey hak rızasını kazanan, sen bizden kaybolursan kaza gelir, fezalar dar olur. Dipnot: Hazreti Ali'nin sözü. 100. Sen bu kavmin efendisisin. Seni istemeyen kimse şüphesiz bedbaht ve helak olacaktır. Vaktaki bu kerem sofrası mülakatı, hatır sorma ve ağırlama sona erdi. Padişah misafirinin elini tutup onu hareme götürdü. Ruh padişahı beklediği tabibi derin özdeyişle sarılır. Onu ta içine sokmak, onu sevgili bir sır gibi gönlünde saklamak ister. Onun elini tutar. Öpmek için tuttuğu bu ele dokunması, ondan el almak, nasip istemek demek olur. Ruh padişahı artık pire uymuş, onun yolunu seçmiştir. Ona birbirleriyle karşılaşan iki insanın birbirine hal hatır sorması gibi bir davranışla "Nereden geliyorsun, nerede oturuyorsun?" gibi sualler sorar. Hakikatte bu sualler kalu beladan bu yana yeniden ilahi birliğe dönmek için ne yaptın? Nerelerden, hangi derecelerden geçtin? Şimdi hangi makamda, ilahi yükselişin hangi rütbesindesin manasındadır. Padişah dünya kirlerini gönlünden çıkarınca gönlüne burada ilahi tabiple temsil edilen Allah sevgisi dolar. Bu sevgi insan gönlünde başka hiçbir kıymetle ölçülemeyecek büyük hazinedir. Ruh padişahı bu ilahi hazineye sabır sayesinde kavuştuğunu anlar. Şimdi artık mesuttur. Gönlü doğru yola yönelmenin, gerçeği bulmanın ışığı ile dolmuştur. Ruh padişahı bu sevgi ve saadet içinde konuşarak ilahi tabibe der ki, sen benim içime dolan Allah nurusun. Ben bütün güçlüklerin sabırla yenileceğini, ikilikten kurtulmanın yine sabırla mümkün olacağını artık biliyorum. Bunu bana sen öğrettin. Çünkü sen aynı zamanda insan gücünü arttıran sabrın kendisisin. Bu sebeple seni görmek bütün zorluklardan kurtulmaktır. Biz büyük hakikate ancak seninle ulaşırız. Ben sormadan, sen de cevap vermeden sırları kelamsız aydınlatırız. Ey pir, sen gönüle dolan hakikatsin. Yolunu şaşıran ve karanlıkta kalan kimseyi senin ışığın kurtarır. Biz sensiz olamayız yahut ziyan oluruz. Senin bizden, bizim kavmimizden uzaklaşman bizi belalara uğratır. Bize sahraları dar eder. Her kavmin efendisi sensin. Bizi içine düştüğümüz derin uçurumlardan kurtaracak ve tekrar semalara yükseltecek, kısaca bize geldiğimiz yere dönmek yolunu gösterecek sensin. Senin nurundur. Böylelikle ruh padişahı ile ilahi tabip arasında sessiz, sözsüz, kelimesiz bir mülakat olur. Bu hal ve hatır sorma tam bir anlaşma ile, tam bir bilişme ile son bulur. O zaman padişah büyük derdine deva olacak tabibi alır. Hareme, sevgili cariyesinin bulunduğu yere, yani ruhunun içine, derinlere götürür.